Ayrım 5. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 61. Nakşibendiler Alevi Bektaşilere kara çarşaf giydirmek istiyor. Bektaşilik ve Nakşibendilik ilk Türk tasavvuf hareketi olan Yesevilikten doğdu. Nakşibendilik zamanla Türklüğü unutup Hint ve İran etkisine girdi. Önce Orta Asya'da Yeseviliği Sünni öğreti içinde eriterek yok etti. Ardından Anadolu'da kök saldığı son 400 yıldır da hedefinde hep Bektaşiler oldu. Onları da Sünnileştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmadı. Ne yazık ki Bektaşilerin katledilmesine bile onay verdi. Tarih 2 Zilhicce 1826. Yer İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki Cami-i Şerif. Padişah 2. Mahmud kafes arkasına geçip camiye davet edilen şeyhlerin neler konuştuklarını dinlemeye başladı. Osmanlı Merkezi İdaresi o günlerde tarihinin en önemli kararlarından birini almak üzereydi. 2. Mahmud Sünni din adamlarının desteğine ihtiyaç duyuyordu. Toplantıya katılan bu kanaat önderleri şunlardı. Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Beşiktaşlı Yahya Efendi türbedarı Hafız Efendi ve İdris Köşkü'nde tekkesi olan Balmumcu Mustafa Efendi. Üsküdar'da Nasuhizade Şeyh Şemseddin Efendi, Bandırmalızade Galip Efendi, Sadiye'den Kahveci Şeyh Emin Efendi, Koca Mustafa Paşa'dan Sümbüliye Şeyhi, Mevlevi Şeyhlerinden Galata Şeyhi Kudretullah Dede, Beşiktaş Şeyhi Abdülkadir Efendi, Kasımpaşa Şeyhi Ali Efendi, Halvetilerden Zakirbaşı Şikarizade Şeyh Ahmet Efendi, Merkez Efendi Şeyhi Ahmet Efendi, Hüdayi Mahmud Efendi Şeyhi Seyit Efendi, Eski ve yeni Şeyhülislamlar, Sadrazamlar ve Şura ileri gelenleri. İlk sözü Şeyhülislam Kadızade Mehmet Tahir Efendi aldı. Göreve birkaç hafta önce gelmişti. Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi, yapılacak büyük katliama fetva vermeyeceği düşünüldüğünden görevden alınmıştı. Şeyhülislam Kadızade Tahir Efendi toplantıdaki sözlerine Hacı Bektaş Veli'yi överek başladı. Hacı Bektaş Veli ve başkaca pirler, saygıdeğer kişiler, hep ehlullal yani veli olup onlara kesinlikle diyeceğimiz yoktur. Yalnız şeriatta mekruh nesne tarikatta haram sayılır. Bazı cahil kimseler Bektaşilik adıyla kendi havalarına uyarak farz olan şeyleri yerine getirmek bir yana, ibadeti bile küçümseyip kötü gözle bakmaları ve mahrumiyet tanımamaları ile kafir oldukları herkesin ağzından duyulmaktadır. Sizler Osmanlı Devleti'nin yolunda şeyhlersiniz. Bu hususta duyduğunuz ve bildiğiniz nasıldır? Bu gibileri hakkında ne dersiniz? Toplantıda söz alan tüm şeyhler benzer sözleri tekrarladı. Şeriata aykırı hareket ediyorlar. Öldürülmeleri vaciptir. Anadolu'da Türk kültürünün yerleştirilip yaşatılmasında büyük emeği olan Bektaşilerin yok edilmesi için şeyhler tek tek onay verdi. İkinci Mahmud bu sözleri duyduktan sonra camiyi terk etti. Yeniçerileri ve onların pirdaşı Bektaşileri yok etmek için tek bir engel kalmıştı sadece. Burada bir parantez açmama izin veriniz. Yukarıdaki bilgileri Ahmet Cevdet Paşa'nın Tarihi Cevdet adlı kitabının 12. cildinin 236-237. Sayfalarından aldım. Bilgileri aktaran Ahmet Cevdet Paşa olaya kendi duygu ve düşüncelerini de katıp bakın ne yazıyor. Bektaşiler karışıklığa yatkın olan halkın kalbini çelip kötülüklere sürükledi. Özellikle cahil insanlara ve yeniçerilere sokulup işledikleri kötülüklerle onları da baştan çıkarıp isyan edecek duruma soktular. Osmanlı topraklarının her yerinde idam edilmeleri devleti sevenlerin amacıydı. Allah'ın lütfu ile bunun zamanı gelmişti. Osmanlı tarih yazıcılığının en önemli kaynak kitaplarını yazan Ahmet Cevdet Paşa'nın tarafgirliğini görüyor musunuz? Ama kader işte. Kızı yazar Fatma Aliye'den torunu İsmet Faik, ABD'de Hristiyan oldu. Bektaşileri ve Yeniçerileri yok etmek için siyasi elitin de desteği şarttı. 25 Mayıs'ta Şeyhülislam Kadızade Mehmet Tahir Efendi'nin konağında bir toplantı yapıldı. Toplantıya Sadrazam Mehmet Selim Paşa, Rumeli Kazaskeri, İstanbul Müftüsü, Sadaret Ketüdası, Defterdar, Darphane Nazırı, Torphane Nazırı, Yeniçeri Ağası ve ocağın ileri gelenleriyle din adamları katıldı. Konuşmalardan sonra vezirler, din adamları ve ocağın ileri gelenleri, Bektaşilerin ve Yeniçerilerin katli vacip olduğuna karar verip senet imzaladılar. Buraya bir ekleme yapmak zorundayım. Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Efendi 2 kitabında yazdım. Bizim tarihimizde bu büyük kıyımın sebebi olarak askeri modernizasyona karşı çıkan Yeniçeriler, şeriata aykırı olan tarikatlar gösteriliyor. Yanlıştır. Bu meselenin özünde Hristiyan, Rum, Ermeni, Yahudi cemaati arasındaki Osmanlı pazarına kimin hakim olacağı, örneğin Osmanlı darphanesi yönetiminin kimde kalacağı gibi iktisadi nedenler vardır. Yahudilerin ittifak ettiği iki güç Yeniçeriler ve Bektaşilerdi, yani Türklerdi. Bu kıyımda başta Üzeyir Garih'in akrabaları olmak üzere Yahudiler de kayıplar verdi. Önde gelen Yahudi sarraflar idam edildi. Yani meseleye daha geniş açıdan bakmak gerekiyor. Kıyım 15-16 Haziran 1826'da başladı. Sultanahmet Camii çevresinde yoğunlaşan çatışmalarda 3000 Yeniçeri olay sırasında öldü. 7-8 bin Yeniçeri at meydanındaki kışlalara sıkıştırılıp önce top ateşiyle sonra binalarıyla birlikte yakılarak yok edildi. Yakalananlar hemen idam edildi. Belgrad ormanına kaçanlar ise ormanla birlikte yakıldı. Osmanlı yönetimi halk desteğini yanına almak için dini araç olarak kullandı. Yeniçerilerin Kur'an-ı Kerim'i parçaladıkları yalanına başvurdu. Bu arada 2. Mahmud kurduğu yeni ordunun adını açıkladı. Asakir-i Mansure-i Muhammediye, yani Allah'ın izniyle muzaffer olacak Muhammed'in ordusu. Sanki Yeniçeriler Allah'ın ordusu değildi. Bu dinsel aldatmacalar sonucu doğmakta olan Türk Yeniçeri Bektaşi sermayesi etkisizleştirildi. Bunun yerini yine vergisini ödemeyen ulema ve paşa gibi rantiye ayan sınıfı aldı. Ve bize okullarda şekilci değişimler, modernizasyon, reform diye yutturuldu. Tarihi kaynağınız Ahmet Cevdet Paşa ve İngiliz tarih yazıcılığı olursa bu yanılgı da kaçınılmaz olur. Bektaşilik yasaklandı. Başta İstanbul ağası Zade Baba, Kıncı Baba, Salah Baba olmak üzere Bektaşilerin önde gelen dede babaları idam edildi. Çoğu tekke dedesi sürgüne yollandı. Bektaşi tekkeleri yağmalandı, mezar taşları bile kırıldı. Bektaşi tekkelerinin mal varlığı Nakşibendi tarikatlarına nakledildi. Hacı Bektaş'taki dergahın başına bile Nakşibendi Şeyhi Kayserili Mehmet Said Efendi getirildi. Bu Nakşibendi Şeyhi'nin ilk yaptığı icraatta dergaha cami yaptırmak oldu. Zamanla olaylar duruldu. Gözaltına alınanlar, sürgüne gönderilenler sünni olduklarını, sünni kalacaklarını söyleyerek kurtuldu. Fakat dede babalar tekkelerinin başına dönemedi. Bazıları bulabildiği Nakşibendi Şeyhi'nden icazet alıp bunu icazetin meclisi meşayihe, yani şeyhler meclisine onaylatarak tekkesinin başına geçebildi. Yani kağıt üzerinde Nakşibendi oldu. Nakşibendi örtüsü altına saklanmak zorunda kaldı. Araştırmacı Baki Öz'ün iddiasına göre kendisi de Bektaşi olan Sultan Abdülaziz döneminde rahat nefes almaya başladı. İttihat ve Terakki Alevi Bektaşi üzerindeki örtüyü biraz kaldırdı. Cumhuriyetin laiklik politikası ise Bektaşilere özgürleşme yolunda en büyük adımı attırdı. Peki sonra ne oldu da Kahramanmaraş, Çorum, Gazi Mahallesi, Sivas Madımak gibi son 30 yılın büyük katliamlarının mağdurları hep Alevi Bektaşiler oldu? Tüm bunlara rağmen hala Türkiye'nin birliği ve dirliği için uğraş veren Alevi ve Bektaşileri el üstünde tutmalıyız. Nakşibendiler hep iktidar istedi. Nakşibendiler Alevi Bektaşileri asimile etmekte kalmadı. Nihai hedefi ya iktidarı kontrol eden bir güç olarak kalmak ya da tamamen iktidara sahip olmaktı. Osmanlı döneminde Nakşibendi İsmet Efendi dergahına Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa gibi üst düzey paşaların gitmesi rastlantı mı? Osmanlı'daki iktidar hevesi Cumhuriyet'te de devam etti. Gümüşhaneli dergahının iki cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Abdullah Gül, iki başbakan Necmettin Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan ve onlarca bakan bürokrat yetiştirmesi tesadüf mü? Aynı dergahın parti, Milli Nizam Partisi ve devamı ya da şirketler, Gümüş Motor ve benzerleri kurmasının bir açıklaması olmalı. Sanki sufi bir tekke değil de siyasal tarihimize damgasını vurmuş güçlü politik bir merkezden bahsediyoruz. Evet, Nakşibendilik zaman içinde siyasal bir harekete dönüştü ve benzer örnekleri diğer Haliliye dergahları içinde verebiliriz. Yani Kürt Nakşibendiler gibi Türk Nakşibendiler de hep iktidar istedi. Sadece yöntemleri farklıydı. Burada da bir soru karşımıza çıkıyor. İktidara gelme araçları farklı olsa da ikisi de iktidarda olan Kuzey Irak'taki Kürt ve Türkiye'deki Türk Nakşibendiler PKK terörünü bitirmek için neden işbirliği yapmıyor? Türkiye'deki Nakşibendiler hemen yanı başımızda bir Kürt Nakşibendi devletinin kurulmasına nasıl bakıyor? Soruyu bir de tersten soralım. Mesut Barzani Şeyh Said ayaklanması konusunda ne düşünüyor? Kuşkusuz yürekten desteklerdi. Peki bilir mi acaba kendisini bugün destekleyen uluslararası güçlerin bölgede benzer oyunu yıllar önce de sahneye koyduğunu? Anlatalım. Filmin sadece yapımcısı değişti. Senaryo hep aynı kaldı. Tarih 13 Şubat 1925. Dinsel ve milliyetçi Şeyh Said isyanı başladı. Ayaklanma 2 ayda bastırıldı. İç savaşın Türkiye'ye bedeli ağır oldu. Musul, Kerkük kaybedildi. Hikaye bilindik, bilinmeyen dünün bugüne benziyor olduğu. Filmi Şeyh Said ayaklanmasından 2 yıl önceye giderek başlatalım. Lozan Konferansı'na katılan Türk heyetinin elinde 3 sayfalık 14 maddeden oluşan talimat vardı. Birinci madde Irak sınırıydı. Süleymaniye, Kerkük ve Musul mutlaka geri alınacaktı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren Montros Anlaşması'na 30 Ekim 1918 göre bu sancaklar Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştı. Ancak 2 hafta geçmiş İngiltere bir oldu bittiğinde buraları işgal edivermişti. Lozan Konferansı'nda İngilizlerin tüm stratejisi petrol üzerineydi. Daha konferans başlamadan İngiliz, Fransız ve Amerikan petrol şirketleri Londra'da Mezopotamya petrollerini müzakere etmişlerdi. Bu toplantının başkanlığını ise Irak hükümeti adına Osmanlı Mebusan Meclisi eski üyesi Sason Haskayl Efendi yapmıştı. Lozan Konferansı bu havada başladı. Türk Heyeti Başkanı Dışişleri Bakanı İsmet İnönü Paşa önce duygusal konuşmalarla İngilizleri iknaya çalıştı. Türkiye yoksul bir ülkedir, petrole ihtiyacı vardır. Bu sözler bir petrol şirketine ortak olan İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'u nasıl etkileyebilirdi ki? Zaten Bonner Law hükümeti İngiliz heyetine kesin talimat vermişti. Musul, Kerkük konusunda tartışmaya bile girmeyeceksiniz. Türk heyeti toplantılarda bu topraklar 11. yüzyıldan beri bizimdir gibi tarihi gerçekleri anlatarak İngilizleri iknaya çalıştı. Bölgenin nüfus sayım sonuçlarını sundu. 263 bin Kürt, 146 bin Türk, 43 bin Arap, 18 bin Yezidi, 13 bin gayrimüslim. İngilizleri kendi belgeleriyle, kaynaklarıyla vurmaya çalıştı. Öyle ya, onların Britannik ansiklopedisi bile Türkler ile Kürtlerin Turani iki kardeş kavim olduğunu yazmıyor muydu? Türk heyeti iyi niyetini hep korudu. Her iki halkın bir arada yaşamak istediklerini, inanmıyorlarsa referandum yapılabileceğini ileri sürdü. Türkiye ne kadar tarihten, kardeşlikten, istatistiklerden bahsetse de İngilizlerin kafasında sadece tek bir düşünce vardı. Petrol. Bu nedenle konuyla hiç ilgisi olmamasına rağmen bir gün birdenbire Türklerin Ermenilere çok eziyetler yaptıklarını gündeme getiriverdiler. Lozan'da toplam 8 ay süren görüşmeler sonucunda Türkiye ve İngiltere uzlaşamadı. Konferans sınır meselesini iki ülkenin kendi arasında halletmesine karar verdi. Eğer her iki ülke öngörülen 9 aylık sürede anlaşma yoluna gitmezse, mesele Milletler Cemiyeti Meclisi, bugünkü adıyla Birleşmiş Milletler'e götürülecekti. Lozan Konferansı'ndan sonra Türkiye ve İngiltere arasındaki ikili görüşmeler İstanbul'da başladı. İngiliz heyetinin başında bu kez Irak Yüksek Komiseri Sir Percy Cox vardı. İngilizler bu konferansa da çözümsüzlüğü derinleştirmek için yeni bir diplomasi taktiğini uyguladılar. Türkiye'den Musul'un komşusu Hakkari'yi istediler. Ve hay aksi, tam o günlerde Hakkari'de Nasturi ayaklanması 12-28 Eylül 1924 başlamasın mı? Bakın şu kör talihe. Şaka bir yana, bırakın kışkırtmayı, İngilizler isyanı havadan bile destekledi. İngilizlerin oyunu hep benzerdi, böl ve yönet. Petrol için önce Arapları ayaklandırmışlardı, şimdi sırada Kürtler vardı. İngiliz istihbaratçıları Albay T.E. Lawrence Arapları, binbaşı E.W.C. Noel ise Kürtleri kışkırtıyordu. Bu arada İngilizlerin Arapları ile Kürtleri de birbirlerine düşürdüklerini eklemeliyim. İstanbul'daki Türkiye-İngiltere ikili görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Dolayısıyla Irak sınırı meselesi Milletler Cemiyeti Meclisi'ne gitti. İşin garip yanı bu mecliste İngilizlerin büyük ağırlığı vardı ve aksiliğe bakın ki Türkiye cemiyete üye bile değildi. Milletler Cemiyeti Meclisi İngilizlerin isteği doğrultusunda 3 kişilik bir komisyon kurma kararı aldı. İsveçli T. Wirsen, Macar Kont Teleki, Belçikalı Albay Pulis'ten oluşan bu heyet her türlü yazışma ve soruşturma yapma yetkisine sahipti. Bu komisyonun yaptığı ilk çalışma Musul ile Hakkari arasında geçici bir çizgi çekmek oldu. Daha Türkiye'yi dinlememişlerdi bile. Batı'nın bu kibirli, Türkiye'yi hor gören anlayışı Ankara hükümetini çileden çıkardı. İngiliz istihbarat raporlarına göre Mustafa Kemal asker çizmelerini tekrar ayağına geçiriyordu. Atatürk Irak'a müdahale etmeye kararlıydı. Ve yine bir aksilik çıktı. Ne oldu dersiniz? Bu kez 14 ili kapsayan Şeyh Said isyanı başladı. Türkiye Kuzey Irak'a askeri operasyon yapamadı, içe döndü. Binlerce asker ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi. Ankara'nın Türkler ile Kürtlerin kader birliği içinde bulunduğunu söylediği bir dönemde bu ayaklanma İngilizlerin elini güçlendirdi. Hani siz kardeşsiniz, bakın şu anda bile savaştasınız dediler. Ve Milletler Cemiyeti Meclisi Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi İngilizlere verdi. İngilizler askeri işgalle birlikte bölgeye hızla petrol boru hattı döşediler. Bunun sadece Musul'daki uzunluğu 300 kilometreyi bulmuştu. Türkler, Kürtler, Araplar ortak tarihten, kardeşlikten, din birliğinden ne kadar bahsederse bahsetsin, o petrol Mezopotamya'da olduğu sürece böl yönet politikaları hep olacaktır. The End. Son. Çünkü yukarıdaki tarihi film bir İngiliz yapımıdır. Vizyondaki yeni filmin yapımcısı ve oyuncuları kim acaba? Mesut Barzani gibi kurt bir politikacının bunu bilmemesine olanak yok. Amerika Birleşik Devletleri. Tekrar bize dönüp aynı soruyu bıkmadan soracağız. Türkiye'deki Kürt ayaklanmalarında neden hep Halidiye ekolü etkisi vardı? Nakşibendiliği Kürtler arasında yaygınlaştıran din adamının Halidi Bağdadi olduğunu artık biliyoruz. O halde araştırılması gerekiyor. Mevlana Bağdadi'nin halifeleri ve müritlerinin bir kısmının neden hep dinsel milliyetçi hareketlerin içinde oldu? Sorumuzu birkaç örnek olayla açalım. Şeyh Said'in dedesi Şeyh Ali Septi, Halidi Bağdadi'nin halifelerindendi. Şeyh Ali Septi'nin torunu Şeyh Said, Kürt Azadi Cemiyeti'nin başkanıydı. Adıyla bilinen ayaklanmanın lideriydi. Emirül Mücahid'in Mehmet Said'in Nakşibendi el-Halidi imzasını kullanması dikkat çekici. Halidi Bağdadi'nin bir diğer halifesi Nehrili Seyyid Taha'nın torunu Seyyid Abdülkadir ise Kürt Teali Cemiyeti'nin başkanıydı. Mustafa Kemal'in nutukta yazdığına göre Koçgiri isyanının elebaşısıydı. Her iki torun da idam edildi. Bitmedi. Menemen ayaklanmasını organize ettiği için idam cezası alan Musul Erbil doğumlu Şeyh Muhammed Esat Erbili'nin dedesi Şeyh Hidayetullah da Halidi Bağdadi'nin halifelerindendi. Kurtuluş Savaşı'nda millicilere karşı İngilizler tarafından kullanılan Konyalı Zeynel Abidin ve kardeşinin düzenlediği Delibaş Mehmet isyanı da Nakşibendi kökenliydi. Bugünden de bir örnek vermek gerekiyor. Halife Seyyid Taha'nın icazet verdiği Taceddin Efendi, Musul'a bağlı Barzan köyünde yaşıyordu ve bugünkü KDB'nin başındaki Mesut Barzani'nin büyük dedesiydi. Nakşibendi Barzanilerin hep ayaklandığını biliyoruz. Araştırılması gereken bir soru, Mesut Barzani Güneydoğu'daki hangi Nakşibendilerle yakın ilişki içindedir? AKP'nin son dönemdeki, başta Diyarbakır olmak üzere yerel seçimi kazanma stratejisi neye dayanmaktadır? Konu gelmişken bir parantez. Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı Efendi 2 kitabında Said Nursi'nin 12 Temmuz 1960'da Şanlıurfa Halilurrahman Camii'ndeki mezarından mezarı siyasi sembol olmasın diye askerler tarafından çıkarılıp Kıbrıs açıklarında denize atıldığını yazdım. Bu bilgi üzerine dinci gazeteler saldırıya geçti. Yazmadıklarını bırakmadılar. Said Nursi'nin mezarını bulabilmek için seferber oldular. Bulamadılar. Bulamazlar. Çünkü yazdım. Said Nursi denize atıldı. Ama parantez açma nedenim Said Nursi değildi. İdam edilen Şeyh Said'in de mezarı kayıp. 83 yıllık derin sır. Nakşibendi Şeyh Said'in mezarı nerede? Şeyh Said ve 46 arkadaşı 28 Haziran 1925'te gece yarısı Diyarbakır'da İngiliz ipiyle idam edildi. Cenazeler ailelere teslim edilmedi. Sadece Eşref Cengiz'in CHP AP milletvekilliği yaptı. Dedesi Şeyh Şemseddin'in naaşı ailesine verildi. Diğerleri bilinmeyen bir yere gömüldü. Bu yer hala bilinmiyor. İddiaya göre Diyarbakır'da şehri boydan boya kaplayan surların dört ana kapısından biri olan dağ kapıdaki devlete ait boş araziye gömülmüşlerdi. Cenazelerin bulunduğu bu arazinin bir bölümüne önce halk evi yapıldı. DP döneminde halk evi kapatıldı, sinema yapıldı. Yenişehir sinemasının iki bölümü vardı, yazlık, kışlık. Yazlık sinemanın arkasında makine dairesinin yanındaki bir tür çitlenbik ağacı olan dağdağın vardı. Sinemaya gelenler Şeyh Said'in bu ağacın altında yattığını söylüyorlardı. Yeşil alan olarak gösterilen bu araziye bugünlerde Alman Hastanesi inşa ediliyor. İnşaatı yapan DYP Diyarbakır İl Başkanı Müteahhit Galip Ensarioğlu. Ensarioğlu cenazelerin bu arazide olmadığını söylüyor. Olsa hafriyat sırasında kemikler çıkardı diyor. Onun iddiası mezarlar kendi inşaatlarıyla Astsubay Ordayevi arasındaki küçük ara bölgede. Gelen bilgilere göre Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarları Astsubay Ordayevi duvarının tam dibinde. Ne ilginç. İki Said, Said-i Nursi yani Kürdi ve Şeyh Said, ikisi de Kürt, ikisi de din adamı, ikisinin binlerce müridi var ve ikisinin de mezarı yok. Eklemeliyim, Menemen'de idam edilen Nakşibendilerin de mezarı yoktur. Bu arada Said-i Nursi'nin, Kürdi, Şeyh Said ayaklanmasına karşı olduğunun altını da çizelim. Bakınız tarihçeyi hayat. Hep soruyorum, Fethullah Gülen ve çevresinin Türk milliyetçisi olmasının temelleri iyi araştırılmalıdır. Neyse, Türkiye gerçeğini bilmemiz için Şeyh Said'in akrabaları hakkında da size bilgiler verip bu konuyu kapatayım. Nakşibendi Şeyh Said'in solcu torunları. Şeyh Said'in torunları, akrabaları arasında Türk siyasi hayatının yakından tanıdığı, genellikle sağ partilerde bulunmuş politik isimler var. Abdülmelik Fırat, DP-DYP, Fuat Fırat, MSP-RP, Ali Rıza Septioğlu, AP-CHP-DYP, Mahmut Sönmez, ANAP, Abdullah Fırat, Refah Partisi, Muhammed Akar, AKP. 1925 ayaklanması kararı Şeyh Said'in kardeşi Şeyh Abdurrahim'in Piran'daki evinde alındı. Şeyh Abdurrahim ayaklanmadan sonra Suriye'ye kaçtı. 12 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Bismil Salat köyünde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada 11 arkadaşıyla birlikte öldü. Şeyh Abdurrahim Piran'ın varlıklı ailelerinden Hasan Ağa'nın kızı Medine ile evliydi. 3 oğlu vardı: Zülküf, Fevzi, Şahabettin. Zülküf Bilgin 1950-1960 yılları arasında önce Demokrat Parti'den sonra Hürriyet Partisi'nden Diyarbakır Belediye Başkanı oldu. Zülküf Bilgin'in iki oğlu oldu: Abdurrahim ve Behram. Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim, inşaat mühendisi Abdurrahim Bilgin'in kızıdır. Behram Bilgin ise elektrik mühendisi oldu. Her iki kardeş de Ankara'da Abdullah Öcalan'ın da içinde bulunduğu sosyalist hareketler içindeydi. Şeyh Abdurrahim'in ikinci oğlu öğretmen Fevzi Bilgin de sosyalistti. Diyarbakır tip listesinden aday oldu. Fevzi Bilgin'in oğlu Samet 12 Eylül döneminde TKP-ML davasından yargılandığı hüküm giydi. Samet Bilgin bir ara Barış Partisi yönetimindeydi. Diyarbakır tip il başkanı Tahsin Ekinci Şeyh Said'in kardeşi Şeyh Tahir'in kızıyla evliydi. Şeyh Said'in Mehdi diye bilinen kardeşi Muhyiddin Aygören Elazığ'da tipi destekledi. Oğlu Hüsamettin ve torunu Behrun Aygören uzun yıllar Dicle Belediye Başkanlığı yaptılar. Şeyh Said'in torunu Kasım Fırat, Murat Karayalçı'nın başında olduğu SHP'nin kurucusudur. Torunların Felat Özsoy DTP kurucusudur. Bedri Fırat ise DTP Erzurum İl Başkanı'dır. 5. ayrılın sonu, sayfa 71.